Ayrım 43.
Sanki Matthew hayattaymış gibi. Doktor özel tedavi görüyor, yazılı bir bezi gömleğime diktirdi. Doktorun dışında kimsenin bana emir vermeye hakkı yok. Sabahın 8'inden 10'una kadar hastanenin önündeki yaprakları toplama işini verdi bana. Evin önündeki koltuklara kurulduk. Birlikte kahve içip birkaç sigara tüttürdük. Karısı yanımızda. Doktor karısının yardımıyla geçmişimden söz etmemi istiyor. Sonra kelebek, ince avcısı Kızılderililerden ayrıldıktan sonra ne oldu? Öğleden sonralarımı bu eşsiz insanlarla geçiriyorum. Beni her gün görmeye gelin kelebek, diyor doktorun karısı. Hem sizi görmek hem de başınızdan geçenleri dinlemek istiyorum. Her gün doktor ve karısıyla, ara sıra da yalnız karısıyla birkaç saat geçiriyorum. Geçmişimden söz etmekle dengemin yavaş yavaş yerine geleceğini söylüyorlar. Doktordan beni şeytan adasına naklettirmesini istemeye karar verdim. Bu işte oldu. Yarın yola çıkıyorum. Doktorla karısı neden şeytan adasına gittiğimi biliyorlar. Bana o kadar iyi davrandılar ki onları aldatmak istemedim. Doktor, bu cehenneme daha fazla dayanamayacağım. Beni şeytana gönder. Ya kaçarım ya da geberirim ama bu işte burada biter. Seni çok iyi anlıyorum kelebek. Bu baskı yönetiminden nefret ediyorum. Bu yönetim iliklerine kadar çürümüş. Elveda, talihin açık olsun. Şeytan Adası. Bu ada Salut Adalarının en küçüğü, en kuzeydeki, en çok rüzgar alanı, çevresi en dalgalı olanı. Deniz kıyısı düzlük, sonra hemen yükseliyor. İkinci bir düzlükte mubasırların nöbet yeri ve sayıları onu geçmeyen kürek mahkumları için bir tek oda. Şeytan Adası'na adi suçların gönderilmesi yasaklanmış. Yalnız siyasi mahkumlar ve sürgünler gönderilebiliyor. Siyasi mahkumlar saç damlı bir küçük evde yaşıyorlar. Pazartesi günleri pişirecekleri sebze meyve kendilerine veriliyor. Her günde bir somun ekmek hakları var. Sayıları 30 kadar. Ada doktoru da Lyon ya da yöresinde yaşamış ve bütün ailesini zehirlediği için buraya düşmüş Leger adında biri. Siyasiler kürek mahkumlarıyla görüşmüyor, ara sıra da Kayen'e mektup yazıp adadaki şu ya da bu mahkumu protesto ediyorlar. Bunun üzerine de o mahkum hemen adadan alınıyor ve Royal'e iade ediliyor. Royal ile Şeytan Adası'nı bir kablo birleştiriyor. Deniz genellikle çok dalgalı olduğundan Royal'in şalupası şeytanın beton iskelesine yanaşamıyor. Sayıları 3'ü bulan kamp gardiyanlarının başı Santorio adlı biri. Uzun boylu, çirkin bir herif. Genellikle de bir haftalık sakalla geziyor. Kelebek, Şeytan Adası'nda uslu duracağınızı umarım. Başıma bela olmayın. Ben de sizi rahat bırakayım. Çıkın kampa, orada görüşürüz. Koğuşta 6 kürek mahkumuyla karşılaşıyorum. 2 Çinli, 2 Zenci, 1 Bordolu, 1 de Lilli. Çinlilerden biri beni iyi tanıyor. Cinayet suçundan tutuklu bulunduğum sıra benimle Saint Laurent'daydı. Kendisi Hindi Çilili. Bu ülkedeki Paolo Condor kürek cehenneminde patlak veren isyana katılanlardan. Mesleği korsanlık, şampanların yolunu keser, ara sıra da bütün bir aileyi, erkeği, kadını ve çocuğuyla öldürürmüş. Çok çok tehlikeli ama ortak yaşama uyabilmesi güven veriyor. Sevimli gösteriyor onu. Ne var ne yok kelebek. Ya sende Çenk? Ben iyiyim. Burada rahatınız yerinde. Sen var benimle yemek. Benim yanımda yatmak. Ben günde 2 kere yemek pişirmek. Sen balık yakalamak. Burada çok balık var. Santori görünüyor. Yerleştiniz mi? Yarın sabah Cenk'le birlikte domuzlara yiyecek vereceksiniz. O Hindistan cevizlerini getirecek, siz baltayla ikiye ayıracaksınız. Körpe Hindistan cevizlerini kenara ayırın, dişi çıkmamış yavru domuzlara yedirirsiniz. Öğleden sonra 4'te yine aynı işi yaparsınız. Bunun dışında sabah ve öğleden sonra birer saat istediğinizi yapabilirsiniz. Balık avlayan herkes ahçıma günde 1 kilo balık ya da böcek bırakmalıdır. İşinize geliyor mu? Tabii Bay Santorum. Kaçmaktan başka şey düşünmediğinizi biliyorum ama buradan kaçmak imkansız olduğuna göre içim rahat. Geceleri kapınız kilitleniyor, yine de dışarı çıkan olduğunu biliyorum. Siyasi mahkumlardan uzak durun, hepsinde bıçak var. Evlerine yaklaşırsanız yumurta ya da tavuk çalmaya geldiğinizi sanırlar. Onlar sizi görür, siz kimseyi göremezsiniz. Yaralanır, hatta ölebilirsiniz de. 200'den fazla domuza yiyecek verdikten sonra girdisini çıktısını bilen Çenk'le birlikte bütün gün adayı dolaştık. Deniz kıyısından adayı çepeçevre dolaşan yolda beyaz sakallı bir ihtiyara rastladık. 1914 yılında Almanlardan yana yazılar yazan Yeni Kaledonyalı bir gazeteciymiş. 1917'de de İngiliz ya da Belçikalı havacıları kurtaran hemşire Edith Cavell'i kurşuna dizdiren alçağa da rastladım. Şişko, yağ tulumu halindeki bu iğrenç herif, boyu 1,5 metreyi geçen bir morina balığına sopayla vuruyordu. Doktor da siyasilere ayrılan küçük evlerin birinde oturuyor. Pis ve iri yarı bir adam bu Doktor Leger. Boynuna ve şakaklarına dökülen çok uzun ve kır saçlarla çevrili yüzü temiz yalnız. Elleri kabuk bağlamak bilmeyen yaralarla dolu. Herhalde kayalıkların girinti ve çıkıntılarına tutunurken ellerini yaralıyor. Bir şeye ihtiyacın olursa gel vereyim. Ama hasta olmadan gözüme görünme. Ziyaret edilmeyi sevmem. Benimle konuşulmasından da hiç hoşlanmam. Yumurta, pileç, ara sıra da tavuk satarım. Gizlice küçük bir domuz öldürürsen butlarından birini bana getir. Karşılığında sana bir pileçle 6 yumurta veririm. Buraya kaçmak için gelmiş olmalısın. İçinde 120 kinin hapı bulunan şu şişeyi de uğramışken al. Bir mucize olur da kurtulursan ormanda faydasını görürsün. Sabah ve akşam akıl almayacak kadar çok kaya barbunyası yakalıyorum. Her gün 3-4 kilo balığı aynasızlara veriyorum. Santorit pek keyifli. Şimdiye kadar ona bu kadar bol balık ve ıstakoz veren çıkmamış. Ara sıra suların alçaldığı sıra dalıyor ve 300'e yakın böcek çıkardığım oluyor. Doktor Germain Guvert dün Şeytan Adası'na geldi. Hava güzel olduğundan yanına Royal komutanıyla karısını da almıştı. Bu eşsiz kadın Şeytan Adası'na ayak basan ilk kadındı aynı zamanda. Komutana bakılırsa şimdiye kadar hiçbir sivil girmemiş şeytana. Doktorun karısıyla 1 saatten fazla konuşma fırsatı buldum. Dreyfus'un oturup açıklara, kendisini kovan Fransa'ya uzun uzun baktığı sıraya kadar benimle geldi. Taşı okşayarak, "Bu parlak taş bize Dreyfus'un düşüncelerini söyleyebilse," dedi. "Kelebek, bu herhalde son görüşmemiz. Kısa süre sonra kaçacağınızı söylüyorsunuz. Çünkü sizi başarıya ulaştırması için Tanrı'ya dua edeceğim. Gitmeden önce de okşadığım şu sıraya kadar çıkmanızı ve 1 dakika kadar durup benimle vedalaşmanızı istiyorum." Komutan şeytanı Royal Adası'na bağlayan kablo ile doktora dilediğim zaman balık ve ıstakoz göndermeme izin verdi. Santur de razı. "Elveda doktor, elveda hanımefendi." Şalup arıhtımdan ayrılırken mümkün olduğu kadar sakin görünmeye çalışarak onları selamlıyorum. Bayan Güvert'in gözleri irileşmiş. "Bizi hep hatırla, çünkü seni hiç unutmayacağız," der gibi. Dreyfus'un sırası tepede, adanın kuzey burnunun üstünde. 40 metre yüksekten denize bakıyor. Bugün balığa çıkmadım. Bir varilin içinde 100 kilodan fazla barbunyam var. Zincirle bağlı bir fıçıda da 500'den fazla ıstakoz ve böcek. Doktora da yeter, Santori'ye de, bizim Çinli'ye de. 1941 yılındayız. 11 yıldan beri içerideyim. 35'ime geldim. Hayatımın en güzel yılları ya koğuşlarda geçti ya da zindanlarda. Bu sürenin yalnız 7 ayını Kızılderili kabilemin yanında özgür geçirebildim. Kızılderili karılarımdan dünyaya gelmesi gereken çocuklarım şimdi 8 yaşındalar. Akıl alır gibi değil. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Geriye baktıkça güçlükle katlanabildiğim her saati, her dakikayı görebiliyorum. Geçmişte kalan anlar dertli yolumun her köşesinde kazılı. 35 yaş. Nerede Montmartre, Blanche alanı, Pigalle, Petit Jardin, Cali Bulvarı. Meryem Ana yüzlü uyuşturucu madde kullanmaktan irileşen umutsuzluk dolu gözleriyle ağır ceza mahkemesinde bana "Üzülme adamım" diye bağıran Nenet nerede? Nerede 12 jüri üyesi, aynasızlar, başsavcı? Babam Alman boyunduruğu altında kurulan kız kardeşlerimin yuvaları. Kaç kere kaçmaya çalıştım. Dur bakalım. Kaçtı sayısı. İlkinde aynasızları bayıltıp hastaneden tüymüştüm. İkincisi Kolombiya'da Ria Hacha'dan. En güzeliydi o. Tam bir başarıyla sonuçlanmıştı. Kabuylemi neden bıraktım sanki? Bir şehvet ürpertisi bütün vücudumda gezindi. Kızılderili kız kardeşlerle sevişmelerimi içimde hisseder gibiyim. Barankila'dan 3., 4., 5. ve 6. kez kaçmaya çalışmam. Üst üste uğradığım talihsizlikler. Kilisede pisi pisine boşa giden hazırlığımız. Duvarı yıkamayan dinamit. Pantolonu takılan klozyot. Uyku ilacının nöbetçiyi bayıltmayışı. Yedincisi Royal Adası'na rastlıyor. Beverd Kleyer alçağı ihbar etti bize. O karşıma çıkmasa mutlaka başaracaktım. Ağzını kapamış olsaydı zavallı dostum Carbonieri ile özgürlüğümüze kavuşacaktık. Sekizinci ve sonuncu kaçışım akıl hastanesinden. Yanlış, benim yönümden büyük bir yanlış. Denize açıldığımız yerin seçimini İtalya'na bırakmak büyük hata. 200 metre aşağıda mezbahaya doğru fıçıları herhalde çok daha rahat yüzdürürdük. Suçsuz mahkum Dreyfus'a hayata bağlanma gücünü kazandıran bu sıra bana da faydalı olabilmeli. Yenilmiş saymamalıyım kendimi, yeniden kaçmaya çalışmalıyım. Evet, bu parlak, kaygan, dalgaların hiç durmadan çarptığı kayalara tepeden bakan taş benim için bir örnek, bir destek olmalı. Dreyfus kendini asla bırakmadı. Sonuna kadar da suçsuzluğunu ispatlamaya çalıştı. Ardında Emilio Zola ve ünlü itham ediyorumu vardı tabii ki. Yine de sağlam bir adam olmasa bunca haksızlıktan sonra bulunduğum yerden kendini aşağıya atardı. Dayanabildi. Ben Dreyfus'tan zayıf çıkmamalı ve kazanmak ya da ölmek ilkesiyle kaçmayı düşünmemeliyim. Unutmam gereken ölüm sözcüğü, kazanmalı ve özgür olmalıyım. Dreyfus'un sırasında oturduğum uzun saatler boyunca düşüncelerim geziniyor. Geçmişi hayal ediyor ve pembe gelecek düşleri kuruyorum. Fazla ışıktan dalgaların köpüklü tepelerinde yansıyan platin rengi parıltıdan çoğu kere gözlerim kamaşıyor. Bu denize görmeden aka aka rüzgarı izleyen dalgaların bütün akla gelebilecek huysuzluklarını öğreniyorum. Deniz bıkıp usanmadan adadan biraz ileri çıkmış kayalıklara saldırıyor. Kayaların içini kurcalıyor, parçalar koparıyor. Şeytan adasına, defol, ortadan kalkman gerek, karaya doğru atılırken yolumu kesiveriyorsun. Bunun için her gün bıkıp usanmadan senden ufak ufak parçalar koparıyorum diyor sanki. Fırtına patladığında deniz gemi azıya alıyor. Saldırıp yıktığını geri çekilirken düzlemekte kalmıyor, en ufak girinti ve çıkıntılara su doldurup buradan geçilmez der gibisinden dikilen dev kayaları alttan alttan çökertmek istiyor. İşte o sıra çok önemli bir şey keşfediyorum. Tam Dreyfus'un sırasının altında dev kayalara doğru saldıran dalgalar kırılıyor ve aynı şiddetle geri çekiliyor. 5-6 metre genişliğinde bir at nalı meydana getiren iki kaya arasına sıkıştığından tonlarca su dağılacak yer bulamıyor. Kayaların ardı dimdik, dolayısıyla da suların denize dönmekten başka çıkar yolu kalmıyor. Çuvalları nereden alacağımı biliyorum. Çünkü domuz ahırında Hindistan cevizi doldurmak için istediğimizden çok çuval var. Yapılacak ilk şey bir deneme. Dolunay çıktığında sular daha yüksek oluyor. Dolayısıyla da dalgalar daha güçlü. Dolunayı bekleyeceğim. Kabuğu çıkarılmamış kuru Hindistan cevizleriyle dolu, iyi dikilmiş bir çuvalı içine girmek için suya dalmayı gerektiren bir mağarada gizliyorum. İstakoz yakalamak için suya daldığım sıra buldum bu mağarayı. İstakozlar mağaranın tavanına konuyor. Sular alçaldığında mağaraya hava giremiyor. Hindistan cevizi çuvalına bağlı bir ikinci çuvalın içine de 35-40 kilo çeken bir taş koydum. Bir yerine iki çuvalla yola çıkacağımdan, aşağı yukarıda 70 kilo çektiğimden denge sağlanmış oluyor böylece. Bu deney öncesinde çok heyecanlıyım. Adanın bir yüzüne ayak basmak yasak. Dalgaların devamlı dövdüğü, dolayısıyla da kaçmak için en tehlikeli sayılabilecek yeri, birinin denize açılmak için seçebileceği kimsenin aklına gelmez. Bu nokta çok önemli. Dalgaların parçalanıp iki kaya arasına sıkıştığı sıra, Hindistan cevizi dolu çuvallarla kendimi suya atarsam, hiç kuşkusuz geri çekilirken beni de beraberinde sürükleyecekler. Oysa kıyıdan kopabilirsem açığa sürüklenip Royal kayalıklarına düşmememi sağlayacak tek yer burası. Başka yerden değil, buradan yola çıkmalıyım. Hindistan cevizi ve taş dolu çuvallar çok ağır, taşınması epey güç. Çuvalları kayanın üstüne çekemedim. Kaya kaygan, dalgalar yüzünden de devamlı ıslak. Çenk'le de konuştum, gelip bana yardım edecek. Yakalanırsak köpek balığı avına çıktığımızı söylemek için bir sürü olta ve balıkçı ıvır zıvır aldı yanına. Ha gayret Çenk, biraz daha dayanırsan tamamdır. Ay ışığı bu görüntüyü gün gibi aydınlatıyor. Dalgaların gürültüsü başımı döndürüyor. Çenk soruyor, hazır mısın kelebek? Şu dalgayla gönder. 5 metreye yakın bir yüksekliği olan dalga deli gibi kayaya saldırıyor. Altımızda parçalanıyor ama çarpışma o kadar güçlü ki sular kayanın üstünden aşıp bizi tepeden tırnağa ıslatıyor. Ama bu çekilmek üzere bulunan dalgaya çuvalı fırlatmamızı engellemiyor. Saman çöpü gibi sürüklenen çuval açılıveriyor. Gördün mü Cenk? Oldu bu iş. Dur bakalım, çuval geri dönecek mi onu anlayalım. 5 dakika geçmiyor ki benim çuval 7-8 metre yüksekliğe varan koca bir dalganın tepesinde geri geliyor. Müthiş canım sıkılıyor. Hindistan cevizi ve taş dolu çuvallar dalganın üstünde tüy gibi. Dalga çuvalı tepesinde köpüklerin biraz önünde sürüklüyor. Akıl almaz bir güçle geldiği yerin biraz soluna fırlatıyor ve kayalara çarpıp parçalanıyor. Çuval açılıyor, Hindistan cevizleri yayılıyor, taş dibe gidiyor. Dalga bizi silip süpürdü, tepeden tırnağa ıslattı, her yanımızı sıyrık ve çürük içinde bıraktı. Neyse ki denize doğru değil de karaya doğru saldırıyordu. Cenk'le birlikte bu uğursuz yere bir daha göz atmaksızın mümkün olduğu kadar hızla uzaklaşıyoruz. İyi değil kelebek, şeytandan kaçma fikri hiç iyi değil. Royal daha iyi, güneyinden çok daha rahat yola çıkabilirsin. Evet ama Royal'den kaçtığımız en geç 2 saat içinde anlaşılır. Hindistan cevizi dolu çuvalın ilerlemesi için dalgalardan başka bir güç bulunmadığından adadaki 3 tekne tarafından kolayca makasa alınabilirim. Oysa burada tekne yok. Sonra kaçtığımı anlamaları için bütün gecenin geçmesi gerekiyor. Avlanırken boğulduğum da sanılabilir. Şeytanda telefon bile yok. Kötü havada denize açılırsam hiçbir tekne şeytana ulaşamaz. Dolayısıyla buradan yola çıkmalıyım. Ama nasıl? Öğlende yakıcı bir güneş çıkıyor. Kafatasının içinde insanın beynini kaynatan bir tropikal güneş. Yerden çıkıp büyüyecek ve gereken dayanıklılığı kazanacak sırayı bulamayan, her bitkiyi kurutan bir güneş. Pek derin olmayan her su birikintisini birkaç saatte kurutan ve yerinde bir tuz tabakasından başka şey bırakmayan güneş. Evet, hava gözlerimin önünde hareketleniyor. Işığın deniz üstünde yansıması göz bebeklerimi yakıyor. Havayı dans ettiren bir güneş bu. Bütün bunlar yine de Dreyfus'un sırasına oturup denizi bir kere daha incelememe engel olmuyor. O an ne kadar hıyar olduğumu anlıyorum. Diğer dalgalardan 2 kere yüksek olan ve çuvalımı kayalıklara vuran dipten gelen dalga ancak 7 kerede bir tekrarlanıyor. Öğlende güneş batıncaya dek bu dev dalganın biçiminde ve yenilenmesinde değişme olup olmadığını, hep 7 kerede bir mi oluştuğunu anlamaya çalışıyorum. Gerçekten de dipten gelen bu dalga bir kere bile sırasını değiştirmedi. Aşağı yukarı 6 metre yüksekliğindeki 6 dalgadan sonra kıyıdan 300 metre kadar ötede bu dev dalga oluşuyor. Bir iyi gibi dosdoğru geliyor. Yaklaştıkça da büyüyor ve yükseliyor. Diğer 6'sının tersine tepesinde köpük oluşmuyor gibi ya da pek az, kükreyerek uzaklarda kaybolan bir gök gürültüsü gibi özel sesi var. 2 kayaya çarpıp parçalandığı ve atnalının içine girip dimdik yükselen kıyıya tosladığında diğer dalgalardan çok daha yüklü olduğu için boğuluyor sanki. Kaya arasında birkaç kere dönüp dolanıyor, girdabı andıran bu sular çıkış yolu bulduğunda koca kaya parçalarını da söküp götürüyor. Kayalar dalganın etkisiyle gidip gelirken öyle bir gümbürtü koparıyor ki sanki yüzlerce kamyon birden taş boşaltıyor. Bir çuvala 20 kadar Hindistan ceviziyle 20 kilo gelen bir taş koydum. Dalga parçalanır parçalanmaz da çuvalı içine attım. Gözlerimle izleyebilmem imkansız. Çünkü altım çok köpüklü ama su emilircesine çekilirken çuvalı bir an seçiyorum. Kıyıya dönmüyor. Diğer 6 dalga onu kıyıya atacak kadar güçlü değil. 7'de büyük dalga oluşuyor ama çuval dalganın doğduğu yeri geçmiş olmalı. Göremiyorum çünkü. Sevinç ve umut dolu kampa yürüyor. Tamam, mükemmel bir denize açılma yolu buldum. İşin rastlantıya kalır yanı yok. Yine de daha ciddi bir deney yapacak, birbirine sıkı sıkı bağlı ve Hindistan ceviziyle dolu, üstüne 70 kilo gelen 2-3 taş parçası yerleştirdiğim çuvalları salacağım. Son denemeyi Cheng'e anlatıyorum. Çinli dostum söylediklerimi can kulağıyla dinliyor. Çok iyi kelebek, kaçma yolunu buldun sanıyorum. Ben büyük denemede sana yardım edecek. Su iyice yükselmeli, 8 metreyi bulmalı, gün dönümü yakın. Cheng'in yardımı ve gün dönümünde 8 metreyi geçen sulardan faydalanarak 80 kilo gelmesi gereken 3 taş yüklü çuvalları büyük dalgaya atıyoruz. Sen Joseph'te denize atlayıp kurtarmaya çalıştığınız kızın adı neydi? Lisette. Seni kurtaracak dalgaya biz Lisette adını verecek. Kabul mü? Kabul. Lisette istasyona giren bir ekspresin gürültüsüyle geliyor. 250 metreden fazla bir uzaklıkta oluşuyor. Kaya dimdik, her saniye daha da büyüyerek yaklaşıyor. Gerçekten etkileyici bir görünüşü var. O kadar büyük bir hızla çarpıyor ki Çenk'le ikimiz kayanın üstünde sırılsıklam kesiliyoruz. Yüklü çuvallar kendiliğinden düşüyor. Biz kayanın üstünde duramayacağımızı fark ettiğimizden kendimizi geri atıyoruz. Islanmaktan kaçamadık ama uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduk. Denemeyi yaptığımız sıra saat 10. Tehlike yok çünkü görevli 3 aynasız adanın öbür ucunda. Çuval yola çıktı, adanın epey uzağında şimdi. Dalganın doğduğu noktayı aştı mı acaba? Dalganın doğduğu yere yakın olup olmadığını anlayacak bir işaret yok elimizde. Lisette'i izleyen 6 dalga onu kıyıya sürükleyecek güçte değil. Lisette bir kere daha oluşuyor. Kıyıya doğru geliyor. O da çuvalları sürükleyemiyor. Demek ki çuvallar büyük dalganın etki alanından çıkabildi. Çuvalları bir daha görebilmek için hızla Dreyfus'un sırasına tırmanırken tam 4 kere şeytana doğru değil de batıya yönelen dalganın tepesinde görünüp kaybolduğunu sevinçle fark ediyoruz. Deneyimiz olumlu. Bunun tartışma götürür bir yanı yok. Lisette'in sırtında büyük serüvene doğru yola çıkacağım. Bak şurada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte tekrar Lisette geliyor. Dreyfus'un sırasının bulunduğu yere deniz hep dalgalı ama bugün özel bir kızgınlığı var sanki. Lisette kendisine has gürültüyle ilerliyor. Her zamankinden fazla suyu beraberinde sürüklüyor. Daha da büyük sanki. Bu koca yığın iki kayaya her zamankinden çabuk ve dümdüz tosluyor. Dağılıp koca kayalar arasındaki boşluğa girdiğinde her zamankinden daha sertemletici gibi. Buraya mı atlamak gerekiyor sence? Dostum, berbat bir yer seçmişsin. Ben yokum bu işte. Kaçmaya niyetliyim ben, intihar etmeye değil. Sylvain'e Lisette'i anlattığımda çok etkilendi. 3 gündür o da Şeytan Adası'nda, birlikte yola çıkmayı teklif ettim hemen. Kendimize birer sal yapacaktık. Kabul ederse, karaya ayak bastığımızda yola birlikte devam edebileceğim bir dostum bulunacak. Ormanda tek başına kalmak hoş olmasa gerek. Önceden korkma sakın. Bir anda herkes çekinir. Ama bu dalga diğerlerinin seni tekrar kıyıya atmalarını önleyecek güçteki tek dalga. Sakin ol, bak diyor Çenk. Biz gereken denemeyi yaptık. Bir kere denize açıldın mı ne şeytana dönebilirsin ne de Royal'e düşersin. Sylvain'i kandırmak için tam bir hafta uğraşmam gerekti. 1.90 boyunda sporcu gövdesi baştan aşağı kas dolu bir adamdı. Peki, yeterince uzağa sürükleneceğimizi kabul ediyorum. Sonra toprağa ne kadar zamanda ayak basacağımızı tahmin ediyorsun.